Ayrım 26. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 337. Emmi Üstüne Notlar. Şıhça Yavuz. Emmi sözlüklerde de aradım. Hemen her kaynakta babanın erkek kardeşi, küçük erkek kardeşi, yaşlı erkek, yakın diye tanımlanıyor. Türk dili etimolojik sözlüğü ve derleme sözlüğünde de emminin geniş ölçüde söyleyiş farkına yer veriliyor. Emmi sözcüğünden türemiş sayfalar dolusu sözcükler var. Türkiye Cumhuriyetleri sözlüğünde emminin geniş bir coğrafyada yüzü aşkın yerleşim merkezinde konuşulduğu yazılıyor. Emmi önünde ami ve amca yazılı. Amca Bey ünlü çizer Cemal Nadir'in sevimli tipi. Yine Amca Bey 1942-1944 yılları arasında yayınlanmış ünlü bir mizah dergisidir. Günümüzde de Emmi ve Kadı Emmi iki süreli yayının olduğunu biliyorum ama bu yayınlara ulaşamadım. Halk edebiyatımızın ünlü ozanı Karacaoğlan'da bir koşmasında "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" diyerek gücenmişliği dile getiriyorsa da aslında emmi yakınlığı, güveni ve sıcaklığı anlatır. Bizim Karacaoğlan biraz alınganlık etmiş, bu söylemde öyle alınacak bir şey yok. Cahit Külebi Yurdum şiirinde 1917 senesinde topraklarında doğdum. Anamdan emdiğim süt çeşmenden tarlandan gelmiş. Emmilerim sınırlarında senin için dövüşürken ölmüşler. Kalelerin burcunda uçurtma uçurmuşum. Çinmişim derelerinde bir andız fidanı gibi büyümüşüm topraklarının üstünde diyor. Günümüz yazarlarından Talip Apaydın, Emmi Oğlu romanında köyden göçü, feodal ilişkiyi, gurbetteki köylülerin sorunlarını yalın bir anlatımla dile getirir. Emmi Oğlu, Akdeniz bölgemizde dost düzeyindeki yakınlığı, ilgiyi, ilişkiyi anlatır. Bu bölgede birbiriyle hiçbir akrabalığı olmayan gençler, yetişkinler güven duydukları, yakın oldukları, dost düzeyinde gördükleri arkadaşlarına adlarıyla çağırmak yerine Emmi Oğlu derler. Halk arasında emmi oğlu gelini attan indirir söylemi yaygındır. Bu söylemle halkımız emmi oğlu sözcüğüne hatır şinas, saygın, yakın, hatırlı, önemli iş yapan, naz çeken gibi nitelikler yüklüyor. Bizim eğitimci hukukçu Ayhan Saruhan mübadeleden kalan Yorgi emminin izini sürmek için Yunanistan'a gider. Orada Yorgi emmi ve yakınlarını bulur. Yazar Yorgi Emmi kitabında abartıya kaçmadan bu ilginç aramayı, buluşmayı, görüşmeyi anlatır. Köy enstitüsü kuşağından iki dönem İçel saylavı olan Süleyman Şimşek uzunca bir dönem Türkiye radyolarında Ocakbaşı programını yazar. Uzun süre yayımda kalan programda emmi rolü hep güvenilir bilge bir kişiliği temsil ederdi. Şiirlerde, kitaplarda, yayınlarda geçen emmilerden sonra yaşamıma giren emmilerimden de söz etmek isterim. Bizim köyde okul yoktu. Okul çağı gelenler komşu Akyar köyüne giderlerdi. Dönüşte öğrencilerden okulda olup bitenleri, bu arada eğitmen Ali emminin yaptıklarını dinlerdik. Ali emmi öğrencileri tarlaya, bahçeye, düğünlere götürür. Köydeki düğünlere topluca götürüp halay çekmeyi öğretirmiş. Salim Yavuzer'in anlattığına göre Ali emmi bir gün düğünde sofrada içtikten sonra mavzeri eline alıp buluttan yeni çıkan aya ateş eder. Vuramayınca hayıflanıp iyi nişan alamadığını söylemiş. Ali emminin aydan alıp veremediği neydi? Ay bir akşam erken mi doğdu acaba? Ali emmiyi yıllar sonra kapısında üye olmayan giremez yazılı öğretmen derneğinin okuma masasında gazete okurken gördüm. Baktım kahırlı günler yaşamış, bozkır yüzlü, hazır cevap biriydi. Sonra oğlu Vedat, Hasan, Mahmut arkadaşım oldular. Ali emminin oğlu Vedat sevdiğine, güven duyduğuna hep emmi oğlu der. Çevrede sözü sohbetiyle bilinen, anılan az sayıda halk adamlarından biridir. Öbür yanda da olsalar emmilerimi gücendirmek istemem. Köyden Osmaniye'ye göçtükten bir yıl sonra babam öldü. Küçük yaşta babamı kaybedince bahçe içindeki evde yalnız kaldık. Ev birden sessizliğe büründü. Babaannem bize taşındı. Geceleri emmilerim bahçede adeta nöbet tutmaya başladılar. Bu yüzden yalnız kaldık ama yalnızlığı yaşamadık. Kendimizi hep güven içinde bulduk. Babamın kardeşi olmayan Ökkeş emmi dediğimiz bir komşumuz vardı. Ökkeş yazıcıya mahalleli Aşık Ökkeş derdi. Biz çocuklar o sırada aşk sözcüğünden kaçarak Ökkeş emmi derdik. Aşık Ökkeş az susar, çok konuşurdu. Bir başınayken kendi kendine derdini anlatır dururdu. Ama ne aşkından ne meşkinden söz ederdi. Durup dururken alır beni karşısına, derdini anlatmaya çabalardı. Bu anlatım biraz da kendi kendine söylenme biçiminde olurdu. Uğradığı haksızlığı dile getirirdi. Öyle ki bu dert bir şiirin dizesi gibi olmuştu. Adına kayıtlı taşınmazın bir başkası tarafından ekilip biçilmesini bir türlü kabul edemiyordu. Ökkeş emmi derdini şöyle dillendirirdi. Tahriri arazi kayıtları bizim, ekip biçen Kelcoğlu Saim derdi. Ökkeş emminin yaşamı bu iki dizenin arasında sıkışıp kalmıştı. Günlerden bir gün Ökkeş emmi cebinden arazi kayıtlarını çıkarırken vesikalık bir resim kaydı aradan. Önüme düşen resimdeki sırma saçlıydı. Tahriri arazi kayıtları arasından kayan bu fotoğrafı Ökkeş emmi aldı, baktı, usulca cep defterinin içine koydu. Böylece Ökkeş yazıcı benim gözümde de Aşık Ökkeş oldu. Tahriri arazi kaydını öğrendiğim yıllarda Ökkeş emminin dizeleri geldi aklıma. Çok sürmedi bu kez ölüm haberi geldi. Merak bu ya, mirasçılarına sordum, ekip biçmeyi Kelcoğlu Saim'in çocukları sürdürüyordu. Bu kitaba konuk olan emmi ile tanışmam 12 Mart 1971 sonrasına rastlar. Ankara'da aralarında emminin de bulunduğu bir grup öğretmen gözaltına alındı. O sırada adından sıkça söz ediliyordu. Tahliyesinden sonra bir söyleşi sırasında emmiyi yakından gördüm. Sessiz, sakin bir hali vardı. Militan tip değildi. Başkaları gibi bilge görünmek için teorik bilgilerini sunmakta acele etmiyordu. Başrol oyuncusu izlenimi vermiyordu. Söz sırası geldiğinde gerekçe sıralamadan cümleye doğru veya yanlış diyerek nokta koyuyordu. Herkes az, öz konuşan bu öğretmene saygıda kusur etmiyordu. Yüzünde Orta Anadolu'dan çizgiler vardı. Bu çizgiler bugün de duruyor. Yokuşta yürüyen bir adam, özverili, sevecen, güven veren bir yüz. Musa Uysal'ın emmi olarak çağrılmaya başlanmasını o Nuri Poyrazoğlu'ndan dinledim. Televizyonun yaygın olmadığı 1963 yılında radyoda Ocakbaşı adıyla sevilen bir köy programı vardı. Bu programda köy, köylü sorunları tartışılırdı. Tartışmaya öğretmen Osman, Kezban, Muhtar, birinci Aza yanında bir de Musa emmi katılırdı. Tartışma kargaşaya dönüştüğünde her kafadan bir ses çıkar. Tam bu sırada köyün sakin, birikimli, bilge, çelebi adamı Musa emmi uyuşmazlığı çözücü son noktayı koyardı. Bir gün söyleşi sırasında Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Hanım, Musa Uysal'ın adını anımsamakla zorlandığı sırada duruşuna, köylü tavrına, bakarken emmi demesi üzerine Musa Uysal o günden sonra böyle anılır, çağrılır. Cumhuriyet'in penceresinden seslenen İlhan Selçuk bir yazısında, "Her insan doğumundan ölümüne kadar düşünceleri ve eylemleriyle kendi heykelini yapıyor," diyordu. İnsanoğlu bilerek bilmeyerek eylemleri ve düşünceleriyle sözlükten kimi sözcüklerin altını da çiziyor. Emmi yaşamı boyunca her tür gösterişten, biçimden uzak duran adam gibi adamdı. Emmi sözlüklerden devrim, dostluk, eğitim, emek, insan, kitap, köy, köylü, komünizm, örgütlenme, parti gibi sözcüklerin altını çizdi. Bilenler, sevenler bu sözcükleri daha da çoğaltabilirler. Musa Emmi'nin romanı. Mustafa Ekmekçi. Dipnot: Cumhuriyet Gazetesi 13-15 Şubat 1994. Musa Uysal Ardıç yayınlarında çıkan Nereden Nereye adlı yapıtını imzalarken şunları yazmış. "Dostum, tüm öğretmenlerin dostu Sayın Mustafa Ekmekçi'ye sunmaktan mutluluk duyuyorum. Saygılarımla." Musa Uysal emekli öğretmen. Arkadaşları ona neden emmi adını takmışlar bilmiyorum. Ama onun adı hemen hemen hiç söylenmez. Herkes emmi der. Emmi aşağı, emmi yukarı. Kitabın sunuş yazısında şöyle diyor: "Şimdiye kadar öğretmen örgütü dergilerinin dışında yazı yazmadım. Kitap hiç yazmadım. Yazmaya da heves etmedim. Ama Anadolu insanının yaşamı, geçim koşulları hep ilgilendirdi beni. Geleneklerini, törelerini inceledim. Şakalarını, esprilerini dinledim. Onlarla beraber oldum, beraber yaşadım. Askeri darbelerle gelen ara rejim hükümetlerinin hışmına uğradım. Defalarca tutuklandım, yıllarca hapis yattım. İlginç olaylara tanık oldum. Yurdun her tarafından gelen insanlarla tanıştım. Ülkemizin birçok yerlerinde öğretmenlik yaptım, bildiklerimi öğrettim. Halkımızdan çok şey öğrendim. 12 Mart, 12 Eylül askeri darbesiyle gelen ara rejim hükümetlerinin halkın özgürlüğüne uzanan ellerini, susturmaya çalıştıkları dillerini ve anaların, babaların kırılan gönüllerini gördüm. Yaşadım bunları. Musa emmi yaşadıklarını hiçbir şey katmadan, süslemeden yazayım diye düşünür düşünmesine ama bir türlü yazmaya cesaret edemez. Dostları öteden beri yazmasını istemektedirler. Bunu da şöyle anlatır Musa emmi: köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümünde akşam yemekte öğretmen yazar Mahmut Makal ve eşi Naciye Makal'la beraber olduk. Bir anımı anlattım. Naciye Makal bunların yazıya dökülüp kitap haline getirilmesini önerdi. Kitabın adını da nereden nereye koydu. Böylece başladım bu kitabı yazmaya. Ama çok zor karar verdim. Kitap yazmaya karar vermek çok zor benim için. Savaşa girmekten daha zor çünkü. Sizin karşınıza çıkacağım kolay mı? 65 yaşından sonra kitap yazmaya soyunmanın ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ama eksiklerimin hoş görüleceğine inanıyorum. Önce Musa emmi'yi bu kitabı yazmaya yüreklendirdiği için Naciye Makal'ı kutlamak istiyorum. Geceler boyu kitabı elimden bırakamadım. Kitap Musa emmi'nin çocukluğu, köy enstitülerine giriş serüveniyle başlıyor. Babası cezaevindedir. Bir danayı satarak köy enstitüsüne giriş parasını sağlar küçük Musa. Ama bu anasının tek danasıdır. Daha büyüyüp öküz olacak, çifte koşulacaktı. Musa danayı anası uyurken ahırda çözmüş, pazara götürüp satmıştır. Cezaevine gidip hapis yatan babasına durumu anlatır. Şöyle yazar Musa olayın burasını: babama açtım köy enstitüsüne gideceğimi. Hapisten çıkıncaya kadar beklememi istedi babam. Arkadaşlarım hep gidiyor, ben de gideceğim dedim. Engel olamayacağını anlayınca izin verdi bana. Madem ki o kadar istiyorsun git, arkadaşlarından ayrılma diye de tembihledi. 1940 yılları paranın kıt, geçimin zor olduğu yıllardı. 12 lira yol parasını ödeyemeyeceği için yatmıştı babam başka insanlar gibi hapiste. O yıllarda tahsildar köye gelir, borcunu ödemeyenlerin kabı kacağı hacz edilirdi. Yetkisi vardı tahsildarın. İşte böyle yokluğun, yoksulluğun kol gezdiği yıllarda gidiyordum köy enstitüsüne. Babam üzülüyordu. Anan şimdi parayı nereden bulsun? Kime emmi desin, kime dayı desin? Netsin, neylesin de sana harçlık verebilsin dedi. Karadanayı pazara götürdüm, 12 liraya sattım dedim. Babam gözümün içine baktı, gülüştüler mahkumlar. Aferin, iyi yaptın dedi, bayındırdı Bahri baba. Helal olsun kara aslanım, karadana sana dedi, çay köylü Halil ağa. Tavrım, tutumum hoşlarına gitmiş gibi geldi bana. Babamın yeşil gözleri doldu, boynunu uzattı, yutkundu. Dudakları titredi. Benim başarıma mı sevindi, karadananın satılmasına mı üzüldü bilmiyorum. Musa emmi köy enstitülerinde geçen yılları anlatmıyor. Onlar nasıl olsa çok yazılıp çizildi diyor. Halkı, halkın yaşamını anlatmayı çok yeğliyor. Köylüler şakalaşmadan, espri yapmadan duramazlar. Kentliler onların yanında halt etmiş. Öğretmen Musa anlatıyor köylüleri. Kuraklık gitti o güz, yağmadı yağmur, tavlanmadı toprak. Bir perşembe günüydü, havadaki bulutlar hareketlenmeye başladı. Biraz da yağmur atıştırdı bizim köye. Bizim köyün köyler arasındaki adı Ağda, Akdağ'dır. Resmi adı ise Devletoğlan'dır. Komşu köyden Nalbant Ali, Ağda'ya iyi yağmur yağıyor demiş. Halil bakmış bakmış, yok demiş, bundan Allah'ın haberi yok. Yoksa yağdırır mıydı o deyyuslara demiş. Şartlar ne olursa olsun bizim yöremizin insanları şakalaşmadan duramazlar. Murtaza'nın odasının önünde 3 kişi yere çömelmiş. Bu sene yağmur da yağmadı. Kuraklıktan halimiz nişaal. Yani nasıl olacak? Karışma Allah'ın işine. O isterse yağdırır, istemezse yağdırmaz. Üçüncüsü söze karışmış. Şaparım bu işi. Geçen sene karışmayalım dedik, temelli batırdı bizi deyince kahkahalar yükselmiş Murtaza'nın duvarının dibinde. Sen Ebu Leheb misin, Allah'a şirk koşacak diye takılanlar da olmuş öteden. O yıllarda bütün köylerde okulların açılması, gavurca okutulması hoşuna gitmemiş. Rabbil Alemin Zülcelal Hazretlerinin, onun için bazen kuraklık, bazen zelzele, bazen dolu yağdırıyor diyen mollalar vardı. Çok geçmedi, halk birden uyandı. Okullar kız erkek öğrencilerle doldu. Ne gavurca ne Müslümanca laf edildi. Herkes çocuğunu okutabilmek için ne emeğini esirgedi ne de parasını. Musa Emmi'nin kitabını okuyunca geldiğimiz günlere bakıp kara kara düşüneceksiniz. Kalemine, emeğine sağlık Musa Emmi. Musa Emmi'nin romanı 2. Kürt işi namaz nasıl kılınır? Musa Emmi, yani öğretmen Musa Uysal, öğretmenlik yaptığı köyleri köylülere anlatıyor. Gülmece ögesi Musa Emmi'nin özünde, biçiminde var. Her sayfada kahkahalarla gülmüyorsunuz belki ama kesinlikle gülümsüyorsunuz. Bir yerde şöyle anlatıyor. Bekiş köyünün dost, sevecen insanları ile çok kaynaştık. Dersten çıkınca köy odalarında hep birlikte olduk. O yıl köye imam tuttular Halil Hoca'yı. Halil Hoca ilkokulu okuduğum Elvan Çelebi köyünden. O yıllar ücretini köylü verirdi. Arpa buğdayla öderlerdi imamın ücretini. Kör Hıdır vermemiş imamın hakkını. Muhtar gitmiş, o da alamamış. Öğretmeni kırmaz o, öğretmen alır ondan diye bana geldiler. Çağırttım Kör Hıdır'ı, imam da yanımda. İmam sessiz sedasız efendi bir insan. Hakkını alırken utanır, kızarır. İmamın hakkını vermiyormuşsun dedim Kör Hıdır'a. Evet vermiyorum dedi. Doğru değil yaptığın dedim. Eğri doğru, ben vermiyorum dedi. Bu adam burayı boşuna mı bekledi diye sordum. Beklemeseydi dedi. Adamın mesleği dedim. Bana ne mesleğinden diye cevap verdi. Herkes veriyor, bir sen vermiyormuşsun dedim. Bana ne herkesten? Onlar abdest alıyor, namaz kılıyor, camiye gidiyor. Ben abdest almam, namaz kılmam, camiye hiç gitmem. Danalarımı mı gütmüş imam benim? Dedi, imam Arife günü kimin evinin önünde Kur'an okuduysa gitsin hakkını ondan alsın diye ekledi. Peki sen ölünce cenazeni kim yıkayacak, namazını kim kıldıracak? Ha, o zaman mı? Bacağımdan tutun bir hendeye atın, kurtlar kuşlar yesin. Kör domuz, senin etini kurtlar kuşlar da beğenmez, yemezler senin etini dedim. Hem yazın ölürsen kokar, bizi rahatsız edersin diye güldüm. O da güldü. Aynı yaşlardaydık. Gitti imamın hakkını getirdi. Bu kez de imam tutturdu almam diye. Sonunda imamı da razı ettik. Köyde bir de Hasan Hoca vardı. Ona Molla Hasan derlerdi. Varlıklı adamdı. Varlıklı dediysem köye göre varlıklı. Benim çocukluğumda bizim köye imam tutmuşlardı. Birkaç çocukla birlikte bana tecvid öğretmişti. Tecvid, Kur'an'ı okuma kuralı demek. Sayardım Hasan Hoca'yı. Hem babamın meslektaşı hem dostuydu. 65 yaşlarındaydı. Ben o zaman 23 yaşındaydım. Aynı yaşta iki arkadaş gibiydik. Bazüklü Kürtlerindendi. Türkçeyi çok güzel konuşur, dilinden anlaşılmazdı Kürt olduğu. Bazen gelir, şu namazı Kürt işi kılalım derdi. Nasıl oluyor Kürt iyi namaz? Ağzınla burnun yere değmeden kalkarsan ona Kürt işi derler. Musa Emmi 1950'li yılları anlatıyor, şöyle diyor. O zaman bizi hep komünistlikle suçlarlardı. Oysa ki o zaman biz komünizmi de sosyalizmi de bilmiyorduk. 17 Ekim komünist devriminin adından ve tarihinden başka da çoğumuz bir şey bilmiyorduk. 1950-1954 yılları, siyasal iktidarın kendinden yana olmayan öğretmenleri ve kamu çalışanlarını karşısına aldığı yıllardı. O yıllarda biz CHP'den umudumuzu kesmiş, DP'de de umduğumuzu bulamamıştık. O sırada el yordamı ve son derece kısıtlı bulabildiğim yayınlarla komünizmi, sosyalizmi öğrenmeye çalıştım. Çocukken köyümüzden çıkıp giden, bir daha da geri dönmeyen bir Hamdi Efendi'den söz edilirdi öğretmenliğimizin ilk yıllarında. Hamdi Efendi çok okumuş, büyük adam olmuş, çok akıllıymış ama velakin komünistmiş. Kızarlardı köyde. Biz de kızıyorduk, küfrettik. Köyümüzün, ilimizin, ilçemizin yüz karası dedik. Musa Emmi sonraları Hamdi Efendi ile tanışacak. 1970'lerden sonra onunla birlikte hapis yatacaktır. Emmi'nin başta küfrettiği Hamdi Efendi, Hamdi Konur'dan başkası değildir. Köyün komünisti Hamdi Konur. Koca Hamdi. Musa Uysal o yıllar Nazım'ı, Mahmut Makal'ı da suçlar. Vatan haini, komünist diye. Sonra da komünistlikten 8 yıl hapis cezası yer. Nereden nereye? Kitabının adı da Nereden Nereye? Bu adı Naciye Makal koyar. Musa emmi anılarını yazarken Şıhça Yavuz ona Musa Anter'in anılarını okumasını salık verir. Musa emmi şöyle der yapıtında. Musa Anter'in anılarını okumadın. Elimdeki çalışma bitinceye kadar da okumayacağım. Birkaç sayfasına göz attım. Musa Anter Kürt aşiretlerini, aşiret reislerini, şeyhlerini, 49'ların, 23'lerin tutuklanmasını incelemiş. Bu kitap bana Kürt-Çerkez fıkrası çağrışımı yaptırdı. Sakine kaygısız bacı anlatmıştı. Çerkez'in biri bir Kürt köyünden geçiyormuş. Köyde cenaze varmış. Ağıt düzerek ağlıyorlarmış. Çerkez duygulanmış. Babam ölürse bu köyden ağıtçı götüreceğim demiş. Öyle de yapmış. Babası ölünce 3 ağıtçı kadın götürmüş. Ağıt düzerek başlamışlar ağlamaya. Cenaze sahibi dinlemiş. İstedikleri gibi ağlamıyorlar. Bu kadar para verdim. Ağlayacaksanız güzel ağlayın demiş. Ne diyek de ağlayak ölü bizim olmayınca. Böyle Çerkez mi tükenir 40'ı birden ölmeyince diye ağlamışlar.
26. ayrımın sonu. Sayfa 347.